InGames Studios'un yapımcı koltuğunda, 505 Games'in ise yayıncı koltuğunda oturduğu Crime Boss Rocka City oyununu inceleyeceğiz. Crime Boss Rocka City duyurulduğu günden bu yana en çok merak ettiğim yapımlardan biriydi. Özellikle yayınladıkları video ve çalıştıkları Hollywood yıldızları büyük bir işin geldiğini müjdeler gibiydi. Oyunun yapımcısı olan InGames Studios'u tanımıyordum. Yalnızca 2020 yılında kurulan Çekya merkezli bir oyun stüdyosu oldukları bilgisi vardı. Crime Boss Rocka City onların ilk oyunu olacaktı. İnsan ne çıkacağını tam kestiremiyordu. Michael Madsen, Kim Messenger, Chuck Norris, Danny Trejo gibi isimlerle çalışılması işe iyi para yatırıldığını gösteriyordu. Bir anda oyun dünyasına zirveden giriş yapan bir oyun stüdyosuyla da karşılaşabilirdik. Bu beklentiyle risk almış ve oyun için ön sipariş bile oluşturmuştum. Oyun, Trevor adındaki karizmatik çete patronunun sıfırdan bir kente hakim olmak için yola çıkışını anlatıyor. Bu amaç uğruna ekibimize çete elemanları alıyor ve onlarla birlikte soygunlara, çatışmalara katılıyoruz. Öykü ilerledikçe büyük çaplı görevlere soyunuyoruz. Başlangıçta kentte faaliyet gösteren 6 çete var. Her bir çetenin kontrol ettiği alanlar var. Temel amacımız, öyküde ilerlemenin yanında bu alanları da ele geçirmek ve rakip çeteleri birer birer yok etmek. Bu yolda gereksinim duyduğumuz para da öykü görevlerinden, soygunlardan ve kazandığımız çatışmalardan elde ediliyor. Oyunun yapısı hayli ilginç. Sıra tabanlı bir düzen var. Yani bir gün içinde yapabileceğiniz işlerin çete elemanlarınızın ve askerlerinizin sayısına göre bir sınırı var. Bazı görevleri kendiniz yapıyorsunuz, bazı görevleri askerlerinizi yollayabiliyorsunuz. Orta çağ temalı eski strateji oyunlarına benzettim ben. Ara sıra da FPS deneyimi yaşıyoruz işte. Bunun dışında oyun nefret ettiğim roguelike, yani kalıcı ölüm özelliğine de sahip. Yani ana karakter bir ölürse yandı gülüm keten el ve en baştan başlamak gerekiyor. Crime Boss Rocka City aslında bir gelecek vaat ediyor ancak sanırım reklam ve etkiyi arttırmak amacıyla oyuncu kadrosuna çok fazla para harcandığından oyunun geri kalanına aynı özeni gösterme olanağı bulamamışlar. Bir kere müthiş oyuncu kadrosuna rağmen öykü insanı peşine takan bir yapıya sahip değil. Öykünün anlatılışı sürekli kesinti yoruyor. O kadar para harcanmış oyuncu kadrosuyla dolu ara sahneler ise bir süre sonra izlemeye değer olmaktan çıkıyor. Bir ara sahne bağımlısı olan bir insan olarak ben bile bir saatlik deneyimin ardından ara sahneleri atlamaya başladım. Oyunlar yapılmak için çok ciddi emek harcanan yapımlar. Yerden yere vurmaya gerek yok. Yapımcı stüdyonun da ilk işi. Eğer eleştirilere kulak verirlerse güncellemelerle bu oyunun biraz daha neşeli olabileceğini ve gelecekte de daha iyi oyunlar yapabileceklerini düşünüyorum ama özellikle bazı şeyler çok anlamsızdı. Mutlaka bir nedeni vardır diye düşündüm ama görselini paylaştığım üzere çatıştığım çete elemanlarının kafası neden balon gibiydi bunu çözemedim. Hiçbir açıklama bulamadım. Yani bir tarafıyla Saints Row gibi eğlenceli bir şey mi sunmaya çalıştılar yoksa ara sahnelerden de gördüğümüz üzere ciddi bir çete hikayesi mi anlatılıyor anlamak olanaklı değil. Çatışma anında bazen yön tuşlarının çalışmaması gibi tuhaf hatalarla da karşılaşıyoruz. Sıra tabanlı yapısı ve kente ele geçirmek takıntısı insanı uzunca bir süre oyalasa da sürekli aynı mekanlarda görev yapmak, öykü odaklı büyük bölümün sayısının bile bir elinin parmaklarını geçmemesi ve oyun süresi uzayınca bu öykü görevlerinin de yeniden karşımıza çıkması ağır saçmalık. İnsan bu boyutta bir oyuna neden bu kadar az yer ve bu kadar az öykü görev ekler anlamak olanaklı değil. Ben kafa dağıtmak için iyi oluyor diye tüm alanları ele geçirene kadar oynamaya devam edecektim ama bir yerden sonra aynı şeyleri yapmak gerçekten sıktığı için görevleri çok önemsememeye başladım. Ve ana karakter olarak ölünce en başa döndüğüm için de tüm bu süreçleri yeniden yaşayacak azmi kendimde bulamadım ve tüm kenti ele geçirmeden oyunu bıraktım. Görüldüğü üzere benim oyun hakkındaki düşüncelerim karmaşık ve pek de olumlu değil. Arayüzüne ve menülerine alışmam falan da zaman aldı ancak bunun yanında Çekya, Ukrayna gibi ülkelerin, hele Ukrayna'nın 4A Games stüdyosunu falan da düşününce artık iyiden iyiye bu ülkelerin büyük oyunlar yapabilecek deneyime ve ticari başarıya eriştiklerini görüyoruz. Bizim ülkemizden de güzel işler çıkıyor. Oyun yapmak, teknolojinin ve sanatın sınırlarında gezmek demek. İnsan belleğinin ulaştığı en karmaşık öykü anlatımı ve matematik tekniklerini bir araya getirme çabası demek. Bu nedenle oyun yapma becerilerinin yayılması, teknolojinin ucuzlaması ve farklı ülkelerin bu sektörde atlarından söz ettirmeye başlamaları çok değerli. Gönül ister ki taklit işler yerine bu ülkelerin firmalarından da farklı kültürel öğeler taşıyan oyunlar görelim. Bir sonraki incelemede görüşene dek kendinize iyi bakın.